أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an'a saygı. Doğru bildiğimiz yanlışlar ana başlığı altında yapacağımız bu derste insanların ve Müslümanların Kur'an karşısındaki tutumları, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olup olmadığı konusundaki bilgileri ve kanaatleri üzerinde olacak. Bir de Avrupa'da gittikçe artan Kur'an yakma eylemleri ve o eylemler karşısında Müslümanların göstermiş olduğu tepki de bugünkü dersimizin ana konusu olacaktır. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini açanlar hemen Bakara suresinde şunu görecekler. Elif, la, mim, zâlikel kitâb, la raybe fîh. İşte o kitap budur. Onda en küçük bir şüphe söz konusu değildir. Ne demek en küçük bir şüphe söz konusu değildir? Yani Allah'ın kitabı olduğu konusunda en küçük bir şüphe olmaz. Peki ya şüphe olursa ne olacak? Onu da Allah-u Teala zaten yine aynı surede şey yapmış. Bu surenin 22. ayetinde ve in kuntum fi raybin, aynı kelimeyle. Başta dedi ki la raybe fi. Bu Kur'an hakkında en küçük bir şüphe söz konusu değildir. Peki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu konusunda şüphe söz konusu değildir derken bunu indiren Allah-u Teala bize söylüyor. E peki ya şüphelenirsek ne yapacağız ya Rabbim? Onu da aynı surenin 23. ayetinde şöyle söylüyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitap konusunda eğer bir şüpheniz varsa, demek bu şüphe olabilir. Fe'tu bi suretin min mislihi, bunun dengi bir sure getirin. Bir bakın, dengi bir sure getirin. Peki sadece ben mi getireyim, ben yapamam ki. Ved'u şühedâkum min dûnillah, Allah ile aranızda koyduğunuz ya da Allah'ın dışında bu konuda uzman gördüğünüz, şahit gördüğünüz, her şeyi gözüyle görmüş gibi bilen gördüğünüz kişileri de çağırın. Eğer haklıysanız bunu yaparsınız diyor. Ama yapamazsanız, ki asla yapamazsınız, o zaman yakıtı insanlar ve taş olan o cehennem, o ateşten korunu, kendinizi koruma altına alın. Orası kafirler için, yani gerçekleri örtenler içindir. Kafirin ne olduğunu da biz bu derslerimizde sürekli anlatıyoruz. En fazla zihninize yerleştirmeniz gereken Ali İmran suresinin 86. ayetidir. Allah-u Teala diyor ki كَيْفَ يَهْتِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Allah bir toplumu, yani inandıktan sonra kafir olan bir toplumu nasıl yolda, doğru yolda kabul edebilir? Bunlar bu Resulün Allah'ın elçisi olduğu konusunu kesin olarak kavramışlar. Kendilerine bütün açık belgeler gelmiş. Her şeyi biliyorlar. Peki, her şey geldikten sonra bu insanlar her şeyi gördükten sonra kafir oluyorlar. Yani gerçek tümüyle ortaya çıkıyor. Öyleyse gerçeğin tümüyle ortaya çıkmasının yolu ne? Gerçeğin tümüyle ortaya çıkmasının yolu Kur'an üzerinde düşünmektir. Kur'an Allah'ın kitabıysa Allah'a ait olan herhangi bir şeyi herhangi bir insanın yapması mümkün değil. Yani hiçbir insan bir taş üretemez. Toprağı da üretemezsiniz. Bir saçın kılını üretemezsiniz. Bir hücreyi üretemezsiniz. Yani evet benzerlerini yapabilirsiniz ama tam aynısını yapamazsınız. O zaman bu Allah'ın kitabıysa bundan bir sure, bir ayetler topluluğu, birbiriyle ilişkili ayetler topluluğuna alın, aynı şekilde yapabiliyorsanız demek ki bu Allah'ın sözü değil. Yapabiliyorsanız Allah'ın sözü.
Ve sadece o kitabın ayetleri içinde de değil. Bütün yaratılmış ayetlerle de uyum içerisinde olan bir şey olacak.
O da çok mühim. Onu da Fussilet suresinde evet, söylemişti evet, değil mi Allah-u Teala? Evet. Ne demişti orada? Fussilet 53'tü galiba. Senurihim ayatina fil afak onlara ayetlerimizi kendi çevrelerinde ve kendi işlerinde göstereceğiz. Çünkü Allah'ın indirdiği ayetler ve yarattığı ayetler. Bizim vücudumuz ve çevremiz her şey Allah'ın ayeti. Onun yerine hiçbir şey konamaz.
Burada da aynı ifade geçiyor. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak.
İşte Kur'an'ın gerçek olduğu kendisilerinde hak olsun. Ya o zaman ne olmuş oluyor? Bu dinle insanın doğal yapısı arasında birebir uyum var. Onu da Allah Rum suresinin 30. ayetinde anlatıyor. Ona da sıklıkla yer veriyoruz derslerimizde. Çünkü bu anlattıklarımızın tamamı İslam aleminde bilinmez olan gerçekler, kaybedilmiş gerçeklerdir. Sıklıkla hatırlatıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala o şeyde Rum suresinin 30. ayetinde? Yüzünü dosdoğru bu dine çevir diyor. Bu din ne?
Fıtrat Allah.
Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratına. Fıtrat de işte bölünme kanununa göre Allah'ın oluşturmuş olduğu şeyler. Yani oluşum, değişim
gelişim.
Ve gelişim. Bütün bunların, tüm varlıklardaki oralarda geçerli kanunlar insanların hayatında geçerlidir. Dolayısıyla Allah'ın diniyle yüz yüze geldiniz mi? Hah işte bu. Ben aradığım bu dersiniz.
Halkillah de Allah'ın bu kitabındaki bir ayetin benzerini oluşturamayacağınız gibi yaratılmış bir ayetin de benzerini ortaya koyamazsınız.
Asla. Yani Kur'an'la Kur'an Allah'ın yarattığı tüm ayetlerin, ayetlerdeki bilgilerin Allah'ın sözüyle bize bildirilmiş olanlarıdır. Dolayısıyla bu son derece şeydir. Ama insanlar tabiatta birçok fesatlar ortaya çıkardıkları gibi, çünkü imtihan için Allah yaratmış. Tabiatı bozuyorlar, ahlakı bozuyorlar, havayı, suyu, her şeyi bozuyorlar. Aynen onu yaptıkları gibi ayetlerin anlamlarını da bozuyorlar. Zaten Allah-u Teala Yahudilerin ve ondan önce gelenlerin bu işi yaptıklarını birçok ayette bildiriyor. Ama biz bugün bakıyoruz ki Yahudilerin Tevrat'a yaptıklarının aynısını bugün Müslümanlar Kur'an'a yapmış. Peki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili nedir diye soranlara bugünkü hocalar şu okuduğumuz ayetlerden herhangi birisini söylüyorlar mı? Ne diyorlar? Kısaca bir söyle istersen.
Bunu yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayacak kadar kalabalık cemaatlerin yine onlar gibi güvenilir diğer cemaatlerden müteselsilen Muhammed Aleyhisselam'dan bize kadar ulaştırmaları. Yani bizim hayalimizde, kurgularımızda bir takım güvenilir insanlar var. Bunlar 1400 yıldır yine kendileri gibi güvenilir insanlardan naklede bunu bize ulaştırmışlar. Dolayısıyla biz onlara nasıl inanıyor, güveniyorsak onlar bu kitap Allah'ın kitabı dedikleri için biz de bunu Allah'ın kitabı kabul ediyoruz diyorlar.
Bu güvenilir dedikleri kişilerden hangisini görmüşler? Yani bunlar gerçekten çok üzücü. Ya bakın Allah'ın kitabı ile hiçbir alakası yok. Bu senin dediğin bir sürü yalan yanlışlarla ilgili de şimdi bakın biraz sonra dersimizin devamında göreceğiz. O güvenilir dedikleri kişilerin tamamının Kur'an'a %100 ters konularda nasıl ittifak ettiklerini çok net bir şekilde göreceğiz. Şimdi biz tamam amenna elbette Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Ama geleneksel yapı öyle bir oluşmuş ki İnsanlara sakın bu Kur'an'a inanmayın der gibi bir yapı oluşturmuş. Asla inanmayın. Kendi içlerinde de işte millet ben inanmadım demesin diye dinden dönen öldürülür diye bir sistem oluşturmuşlar. Hocalar doğruları söyler diye dinden dönen öldürülür yetmemiş bir zındıklık diye bir kavram şey yapmışlar. Onları da yargısız infaza şey yapmışlar. Böylece kendi saçmalıklarını bugüne kadar din olarak getirebilmişlerdir.
Yani o Kur'an'a saygısızlık yapan adamlara bak Kur'an Allah'ın kitabı yanlış yapıyorsun desek, o da nereden biliyorsun dese ve biraz önce benim söylediğim şeyi adama anlatsak, bundan dolayı Kur'an Allah'ın kitabıdır desek, adam ya ne kadar haklıyım yaptığım eylemde der yani. Böyle bir kitap, yani böyle bir kutsal kitap inancı olabilir mi?
Yani az önce söyledin yani işte güvenilir adamlar tarafından. Evet, ya ben hangisiyim? Evet. Ya ben daha yeni bu işe gel, hiç kimseyi tanımıyorum. Evet, benim kanaat getirmem lazım buna. Ben eşhedü diyeceğim, ben şahidim diyeceğim. Böyle saçmalık olur mu ya? Bakın şimdi hiç unutmuyorum. Eskiden biraz İngilizcem gelişsin diye fırsat buldukça Amerika'dan yayın yapan bir evangelistlerin televizyonu vardı. Adını da unuttum. Ya bu dediğim 80'li yıllarda yaptığım şey. İşte akşamları fırsat buldukça açar dinlerdim. Bir Ramazan'ın son haftası orada bir hahamla bir de evangeliklerin papazı orada konuşuyorlar. Şey yaptı, haham ve papaz hahama sordu. Dedi ki bu Müslümanlar yarın dünyaya hakim olsalar ne yaparlar dedi. Bize ne yaparlar dedi. Dedi ki şeyi açtı. Tevbe suresinin 5. ayetini açtı. İşte dedi bunlar hepsi bizi müşrik sayarlar. Şimdi o zannediyor ki Ramazan haram ayıdır. İşte haram ayı geçti. İşte bak bayrama kaç gün var? Bir hafta var. Bir hafta sonra buldukları yerde öldürürler bizi dedi. Onun sadece hatası Ramazan'a haram ayı demiş olmasıydı. Peki şimdi bugün yani Avrupa'nın bildiği değil, tüm İslam aleminin bildiği din bu din değil mi? Haram aylar çıktıktan sonra müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diye sanki Allah bir emir vermiş gibi bütün mezhepler bunu kabul etmiyorlar mı? Yani bütün tefsirlere, bütün meallere bunu yerleştirmemişler mi? İstersen şu Diyanet'in mealinden bir oku. O şey en son çıkan mealden mi okuyorsun? Kur'an yolu mesela Diyanet'in en son yayınladığı ve şu anda Diyanet'in sitesinde de var. Arzu edenler oradan şey yapabilirler. Tevbe suresinin 5. ayeti değil mi?
Evet. Şimdi bu elimdeki Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsir 2. cildi. Burada Tevbe suresinin 5. ayetinin tefsirini yapıyor. Mealini şöyle vermiş. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bakın müşrikleri. Yani o müşrikler falan değil. Aslında o müşrikler ama neyse. Müşrikleri öldürün, esir alın, kuşatın.
Ne dediğine bakalım.
Yani bak müşrikleri öldürün diyor. Evet. Bulduğunuz yerde öldürün.
Meal bu.
Meal bu.
Evet.
Ondan sonra devamını okusa.
Esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır demiş. Ondan sonra müfessirlerin bu konuyla alakalı görüşlerini, şunları bunları vermiş.
Ben müfessir demek belki bilmeyen kişiler olabilir. Kur'an'ı açıklama bilimini bilen, onların uzmanları olan kişilerin yazdıkları.
Evet.
Yani güya ayetleri açıklıyorlar.
Evet. Yani şunu kastediyorum aslında bununla alakalı mesela bu ayetin Kur'an-ı Kerim'deki yüzlerce ayetin hükmünü yürürlükten kaldırdığı genel bir kanaattir ve bu ayet bu yönüyle çok bilindik bir ayettir. Yani bir ayet düşünün ki o ayet Kur'an-ı Kerim'de çeşitli konularla alakalı yüzlerce ayetin hükmünü yürürlükten kaldırıyor. O ayetler ne? İşte gayrimüslimlerle, müşriklerle, şunlarla, bunlarla iyi geçinmeyle alakalı, insani ilişkileri geliştirmeyle alakalı ayetlerin tamamını bizim geleneksel tefsirlerde bu Tevbe suresinin 5. ayetinin yürürlükten kaldırdığı kabul edilir ve bu şeyde de örnek verilir. Yani tefsir usulünde filan bu ayet çok bilindik bir ayettir. Şimdi burada diyor ki İzzet Dervezi diye bir alim var. Bu İzzet Dervezi bir karşı çıkışta bulunuyor. Diyor ki Bu Tevbe suresinin 5. ayeti bütün müşrikler değildir. Burada sadece antlaşmayı bozan müşriklerledir, böyle olmalıdır şeklinde bir görüş ifade ediyor. Ondan sonra bu görüşü verdikten sonra bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Kur'an Yolu Türkçe Meali yazan yazar diyor ki,
yazarlar
bu ayetten bundan böyle müşriklerle ilişkilerde diğer ayetlerde yer alan hüküm ve ilkelerin tamamen yok sayılmasının istendiği anlamının çıkarılmayacağı noktasında yazara katılıyoruz diyor. Fakat kanaatimizce burada Kabe çevresinin müşrik varlığı ve egemenliğinden temizlenmesi için özel bir düzenleme yapılmış olduğundan ayetteki müeyyide Müslümanlarla aralarında antlaşma bulunmayan müşrikleri de kapsamaktadır diyor. Sadece antlaşmayla alakalı değil diyor.
Yani mesela şimdi o zaman sana şunu şey yapayım, Allah-u Teala istersen şu Diyanet'in mealinde mi bak, Maide suresinin 2. ayetinde bir şey söylüyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا. Yani bir toplum sizi Mescid-i Haram'dan engelledi diye onlara karşı olan kininiz sizi aşırılığa sürüklemesin diyor, değil mi? Orada nasıl mana vermişler?
Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin.
Tamam, doğru mana vermişler. Bir takımları kim? Yani şeyde Hudeybiye'ye geldi Müslümanlar, Mescid-i Haram'a sokmadılar bunlar.
Evet.
Tamam, onlara olan kin ve bu en son inen sure değil mi?
Evet.
Peki sen bunu nereden çıkarıyorsun? Bak burada izleyicilerimize şey yapalım. Yani Tevbe suresinin ayetleri arasındaki ilişkiler tamamen koparılmış. Koparılarak çok yanlış bir sonuca ulaşılmıştır. Ve bu yanlış sonuç uluslararası ilişkileri tamamen bozmuş. Yani Müslümanların insanlara karşı tavırlarını tamamen bozmuş ve maalesef Kur'an dışı bir dinin oluşmasına sebep olmuştur. Ben burada Tevbe suresinin 1. ayetten itibaren size meali okuyayım. Bu antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. Antlaşma yapılan Hudeybiye'de Muhammed Aleyhisselam Hendek Savaşı'ndan sonra geldi, hac yapmak için geldi, Mekke'ye sokmadılar, haram aylarındaydı, sokmadılar ve o orada bir 10 yıllık sulh anlaşması yapmışlardı. Diyor ki Allah-u Teala bu antlaşma yaptığınız müşriklere, antlaşma yapılan müşrikler kim? İşte Hudeybiye antlaşmasının bir tarafı olan müşrikler. Allah ve elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. Yani bu antlaşma artık geçersizdir deniyor. Bu nedir? Bugünden itibaren bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz. 4 ay daha dolaşabilirsiniz diyor. Ama Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri rezil edeceğini bilin. Bu büyük hac gününde, ilanın gününü de söylüyor Allah, Hacı Ekber günü, yani Ramazan'ın, Kurban Bayramı'nın 1. gününde. Bu hac gününde, Kurban Bayramı'nın 1. günü Hacı Ekber, çünkü o gün yapılan bu ilan, Arafat'ta olanlar için değil, tüm insanlık için, hac ibadeti yapan yapmayan herkesi kapsıyor. Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara yapılan duyuru şudur. Bugün insanlara şu duyuru yapıyoruz diyor. Allah'ın ve elçisinin bu müşriklerle ilişkisi kalmamıştır. Yani o sözleşme bitmiştir. Ey müşrikler, tövbe ederseniz sizin için iyi olur. Yani hala Müslüman olma konusunda önünüz açık. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Kafirlik edenlere acık bir azabı müjdele. Şimdi burada şu ayet son derece önemli. Bu ayeti dikkate almadan ondan sonraki ayetin anlamını bozarak Fatih Hoca'nın okuduğu şekle getirmişlerdir. Bu duyuru Bakın bu duyuru kime? Sizinle antlaşma yapmış. Bütün müşrikler değil, antlaşma yapmış müşrikler. Nerede yaptılar antlaşmayı? Hudeybiye'de. Yani Mekke'nin hemen yanı başında. Hendek Savaşı'ndan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hacca gelmişti, orada yapmışlardı. Sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış. Bak bu duyuru sizinle antlaşma yapmış, sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış ve size karşı hiç kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. O antlaşma yapanlar da demek ki iki grupmuş. Bir grup sözleşmeyi bozmuş, bir grup bozmamış. Sözleşmeyi bozmamış, onlar da müşrik. Onlarla yaptığınız antlaşmaya süresi bitinceye kadar tam olarak uyun. İşte az önce Fatih Hoca Maide suresinden ikinci ayeti okudu. Birinci ayette diyor ki Allah evfu bil ukud. Yaptığınız sözleşmeleri tam olarak yerine getirin. Bak burada da tam olarak uyun diyor. Yani o antlaşmada ne varsa, antlaşmayı bozanlar başka, bozmayanlar başka. Zaten Mekke'de değişik kabileler yaşıyordu. Şu kabile bozmuş, bu bozmamış. Allah müttakileri, yanlışlardan sakınanları sever. Peki, şimdi Mekke'deki antlaşmayı bozanlar ve bozmayanlar var ama ikisi de müşrik değil mi? Peki ondan sonra Allah ne diyor burada? Bu haram aylar, yani dört ay daha dolaşabilirsiniz diyor ya, onların can ve mal güvenliğinin sağlandığı ay. Dört ay onlara kimse dokunamaz. Antlaşmayı bozan müşriklere. Evet, bu haram aylar çıkınca, yani o dört ay çıkınca Mekke'den ayrılmayan müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Hangi müşrikler? O müşrikleri. O müşrikler kim? Antlaşmayı bozan müşrikler. Bir önceki ayette Allah söyledi. Siz bir önceki ayette ilişkisini kopardınız ayetin. İşin içerisinde bütün müşrikler dediniz. Bulduğunuz yerde öldürün dediniz. Kur'an'da çok sayıda ayetin anlamını, yani bildiğim kadar 300'e yakın ayetin anlamını şey yaptınız. Değersizleştirdiniz. Bir tek ayetin anlamını bozarak. Bu tıpkı şey gibi, mesela diyelim İstanbul'a enerji getiren bir ana kabloyu keserseniz ne olur İstanbul?
Elektriksiz kalır.
Elektriksiz kalır. Tuttunuz, kestiniz bunu. İşte bir önceki ayette ilişkisini koparmak nedir? Şeyi kesmek, koparmak olmuş oluyor değil mi? Ondan sonra şey yapıyor. Ondan sonra sistemi tümüyle bozmuşlar. Müşrikleri nerede bulursanız öldürün diye bir sistem oluşturmuşlardır. Peki kardeşim, bakın burada istersen şu şeyden de aynı ayete verilen meali oku, Diyanet'in öbür mealinden de. Şimdi Diyanet'e ait birinci mealden okuduk. Bu da biz Diyanet okuyoruz. Çünkü Diyanet geleneğin temsilcisidir. O bakımdan o Diyanet'e mahsus değil. Bütün mezhepler böyle yapmıştır. Bu ayetlerin anlamını tarif etmeyen, uluslararası ilişkileri bozmayan tek bir mezhep yoktur. Evet, orayı bir oku bakalım.
Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları...
Haram aylar çıkınca diyor. Haram ayları ne? Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep. Peki bunun birinci ayetinde üçüncü ayetinde ne diyor? Hacı Ekber günü denen gün nedir? Onlara göre Arafat'tır. Tamam, Arafa günü olsun. Arafa günü olsun. Peki Arafa gününde yapılıyor bu ilan. Haram aylar şeydir. Orada zaten Zilhicce'nin ortası. Orada 1,5 ay kalmış. Haram aylar çıkınca. Nereden, ne alakası var o ayette o haram ayların? Dört haram ayla ilgili değil ki. Onların orada dolaşmasına müsaade edilen 4 ay. İstesen bir önceki ayete verdikleri meali oku, 4. ayete.
Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır.
Peki bir sonraki ayeti de onunla ilişkilendiriyor mu? Bir oku bakalım. İzleyicilerimiz dinlesin dikkatle.
Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerinde oturup onları gözetleyin.
Ve öbüründe de ne dedi? İşte İzzet Elbezen'in muhalefeti, ki o da birazcık bir şey yapmış. Ayete tam olarak uyan bir şey yok. Onun da doğru olmadığını, kısmen doğru olduğunu söyledi değil mi?
Evet.
Evet, yani bugün maalesef işte geleneksel yapı bu. Şeylerin, yani bugün insanlar dini böyle biliyorlar. İşte az önce anlattığım gibi şeyde işte Amerika'da evangelistlerin bir yayın organında yaptıkları bir şeyde evangelist papasiye soruyor. Hahama, bakın işte biz bu Müslümanlara bir şey yapmadık, ülkemize rahat rahat dolaşıyorlar, biz onlara şey yapmıyoruz falan. Neyse, o işin başka tarafı. Peki yarın yetki bu Müslümanlara geçerse bize ne yaparlar? Diyor ki haram aylar çıktı mı bizi buldukları yerde öldürürler. Haram ay, o da Ramazan'ın haram ay olduğunu zannediyor. İşte bayram olduğunu bizi öldürürler diyor. Şu bir hafta var, bir hafta sonra onların kitabı bize bunu emrediyor diye önüne de bir Kur'an-ı Kerim koydu. Peki bu Diyanet'in yaptığı meal olsaydı, adam bu 5. ayeti okusaydı yanlış bir şey mi anlardı? Peki kardeşim, peki siz kendinizi Avrupalıların yerine koyun bakalım. Gidip de ayetleri hiç onlara anlattınız mı? Ve o insanlar, onların kitabı bizi buldukları yerde öldürme emri veriyor kendilerine. Dedikleri zaman en büyük düşmanlığı neye yaparlar? Ne en büyük düşman olurlar? Ha Fatih Hoca? Kur'an en büyük düşman olmazlar mı? Çünkü ne? Ya ben bulduğu yerde öldürecek. Yani adam gelse buraya, burada da beni öldürecek. Memleket nereye gidersem gidin, bulduğu yer işte. Beni burada buldu, isterse öldürür yani. Bizim kanunlardan, şuradan buradan korkmazsa öldürecek. Böyle bir kitaba adam düşmanlık etmişse niye adamı suçluyorsun? Sen kendini suçlasana. O insanlara bu dini böyle mi anlattın? Böyle anlattınız, böyle oluyor. Zaten orada öyle bir, oralarda yaşayan Müslümanlar öyle bir yapı ortaya koyuyorlar ki o insanların doğal yapılarına tamamen ters. Ama kardeşim, bizim görevimiz Allah'ın kitabını Allah'ın bütün kullarına en doğru şekilde anlatmaktır. Yine burada defalarca anlattım ama yine anlatayım. Almanya'ya Tübingen Üniversitesi tarafından ilk davet edildiğim zaman gittim oraya. Gazetelerde de ilanlar yapmışlar. İşte akşam üniversitede bir şey yaptı. Bir seminer düzenlendi. Orada bir kısa bir giriş yaptım. Salon ağzına kadar doluydu. Hep de üniversite hocaları. Bana sorular sordular. Tabii en büyük, en çok da bu konuları soruyorlar. Ben açtım ayetleri. Yukarıdaki önceki ayetlerle bunu birlikte okuyun dedim. Okudum onlara. Tamam. Tekrar o konuda bir soru sormadılar. Başka konuya. Hepsine de ilgili ayetlerden cevap verdim. 3 saatten fazla sürdü o toplantı. Toplantı bittikten sonra orada birkaç tane hoca geldi. Sen bizi perişan ettin dedi. Niye dedim? Yani çünkü İslam'ın böyle olduğunu biz bilmiyorduk bunu. Bu nasıl bir şey? Şimdi mesela biraz önce bana Fatih Hoca bir şey anlattı. Türkiye'de olan bir olay anlattı. İsterseniz ondan bir dinleyelim. Ben bir genç gelmiş değil mi sana? Bir anlat onu.
Bu şeyde internette falan yoğun bir propaganda var ya, hani bu şeylerle alakalı, kölelik ve cariyelikle alakalı. Propagandaya da gerek yok zaten. Bizim kaynaklarımızı okusalar propagandaya da gerek yok. Zaten aynı şeyi bizim klasik kaynaklarda da görebilirsiniz. Savaşta ele geçirdiğiniz insanların, özellikle işte kadınlara yapılacak muamele ile alakalı. Bunlarla alakalı o şeyleri, internette yapılan yayınları dinlemiş. Ve ondan sonra da şey yapmış, yani dinden çıkmış. Ben demiş, eğer böyleyse, anlatılanlar böyleyse ki böyledir herhalde diye. Ve dinden çıkmış. Ondan sonra bir gün bana şeyi dedi, ya dedi, ben dedi bir şeyi teyiden size soruyorum da dedi, öyle olduğunu gerçekten zaten duymuştum, dinlemiştim ama teyiden soruyorum. Hakikaten bu savaş esirleriyle, özellikle kadınlarla alakalı şeyler İslam'da var değil mi gibisinden, işte erkeklerini öldüreceksin, kadınlarını da işte alacaksın, kullanacaksın şeklinde. Ben de onların tamamının uydurma olduğunu, evet gelenekte öyle bir bakış açısının olduğunu ama Kur'an-ı Kerim'le kesinlikle taban tabana zıt olduğunu, ilgili ayetleri falan gösterdim. Ayetleri görünce büyük bir yanlış yaptığını fark etti. Ya dedi, eğer hatta şey dedi, ben dedi şimdi abdest alacağım ve tekrar kelime-i şehadet getireceğim dedi. O kadar mutluyum ki dedi, şu an gerçeği öğrendim ve tekrar Allah'ın dinine gireceğim. Kitapta böyle olduğunu, sizin anlattığınız şekilde olduğunu ben bilmiyordum dedi. Ha, hakikaten bilmesine de imkan yok. Yani bana denk gelmeseydi, bana sormasaydı, bir başkasına sorsaydı, bir başkası da zaten internette duyduğu şeyleri anlatacaktı ona. Farklı bir şey anlatamazdı. Yani tefsirlere, fıkıh kitaplarına baksaydı, o internetten o kişinin dinden çıkmasına sebep olan şeyleri anlatacaktı. Dolayısıyla insanlar hakikaten kendilerine anlatılan dini ya işte kerhen, yaşadığı toplumda kendilerine kafir denmemesi için sineye çekiyor ve bir nevi gizli bir münafıklık hayatı yaşıyor ki bu da insanı hasta eder. Veyahut bütün cesaretini topluyor ve lanet olsun her şeye diyor. Kim ne derse desin, ben kendime yakıştıramam böyle bir dinin mensubu olmaya diyor. Ve aslında yapması gerekeni yapıyor ama o toplumda o hayatı o kişiye zindan ediyorlar. Yani fıtratının gereğini yapıyor bu insanlar. Bunlara doğru Allah'ın ayetleri anlatılsa bu insanlar tertemiz bir çölde, tertemiz bir suya kavuşmuş insanlar gibi mutlu oluyorlar. Ama siz bu insanlara onu değil de kan ve irinden müteşekkil içecekler sunuyorsunuz. O diyor ki ya ben bunu içeceğimi öleyim burada, susuzluktan daha iyi diyor ve onu şey yapıyor. Dolayısıyla bugün işte bizim konumuz olan Kur'an'a karşı yapılan bu saygısızlıklarda da Kur'an'a yapılan saygısızlığı kınayan, buna tepki gösteren insanların Kur'an'ın içeriğinden haberleri falan yok. Yani yakanın da içeriğinden haberi yok. Bu yakana tepki gösteren kişinin de içeriğinden haberi yok. Dolayısıyla
tepki gösterenler bilmiyor ki ona bir sebep oldu. Ona öyle bir din anlatıyorsunuz ki, yani az önce söyle mesela şeyde işte Almanya'da o kadar çok seminerler verdim oradaki hocalara. Ya bir tek itiraz hatırlamıyorum. Rusya'nın üniversite hocalarına bir tek itiraz hatırlamıyorum. Hep en tepe adamlara. Mesela Katolik Kilisesi'nde bilmiyorum belki 8-10 saat konuşmuşumdur. O kadar, çünkü adamlar bir tek bırakmadılar yani. Habire soruyoruz yani, Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden hocalar gelmiş. Ya o kadar çok soru sordular. O videoların hepsi kaybedildi. Kaybedilmeseydi herkes okurdu, görürdü. Çünkü bunları biz çekmedik. Bizim çekmemize müsaade etmediler. Şimdi bir tek itiraz yok. Bir ayet okudum, adam tatmin oluyor. Çünkü kendisi de Allah'ın ayeti, okunan da Allah'ın ayeti. Ama sen şimdi bir insan olarak nasıl yapabilirsin? Ya şimdi şuraya bir bakar mısın? Bak burada esirler, esirler yapılacak muameleler anlatılıyor. İstersen önce Kur'an-ı Kerim'de Allah esirlere nasıl muamele edilmemiz gerektiğini, savaş esirlerinin neler olması gerektiğini şey yapalım. Muhammed Suresi'nin 4. ayetinden bir okuyalım istersen.
Evet. Muhammed Suresi 47. surenin 4. ayetinde Rabbimiz feyze lakitumüllezine keferu fetarber rikap, yani o kafirlerle karşılaştığınızda onların boyunlarını vurun emrini veriyor. Sonra hatta izâ eskantumuhum artık onlara ezici bir şey galibiyet kazandığınızda, onlara artık baskın hale geldiğinizde onlara karşı feşüttül vesak, bu sıkı, ipi sıkı tutun. Yani onları sıkıca bağlayın, esir alın anlamında. Sonra peki ne yapacağız? Kafirleri yendik savaş meydanında, etkisiz hale getirdik. Kalanları esir aldık ve onları, bütün tedbirleri aldık. İyi, şu an yüzlerce, binlerce esir var. Ne yapacağız peki? Kadın, erkek, şu bu, ne yapacağız? Kafamıza göre takılabilir miyiz?
O esirler sadece savaş meydanında olanlar alınıyor. Yoksa mesela Hayber'in fethinde sadece savaşanlar esir alınmıştır. Yoksa Hayberlilerden bir tek kişi bile alınmamıştır.
Evet. Ne yapacağız? Bize mi kalmış? Bizim geleneğimiz de öyle. Tamamen içtihadımıza bağlı. Kafamıza göre takılacağız. Keyfimiz ne isterse artık. İnsan değil ki onlar, bizim geleneğimiz. Ama Allah-u Teala burada hiç kimseye herhangi bir içtihat hakkı, bir tercih, bir görüş hakkı filan sunmuyor. Hükmü kendi koyuyor. Diyor ki فَاِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً hatta tad'a al-harbu evzaraha zalik. Bu böyle. Yani işte bütün o savaş ağırlıklarını, şunları bunları bırakıyor. Ne yapacaksınız? Ya karşılıklı bir fidyeyle onu serbest bırakacaksın ya da karşılıksız. Yani her halükarda bunlar hayatta kalacaklar. Kesin emir bu. Başka bir şey yok. Ya tamam kardeşim git yoluna diyeceksin. Seni karşılıksız serbest bırakıyorum. Ya da sen biraz bekle, fidye konusunu konuşalım, karara bağlayalım, bu işleri halledelim, yine git diyeceksin.
Bak şimdi bir de mesela karşılaştığınız zaman nerede? Savaşta. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki, Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. O savaşı onlar açmazsa bizim savaş açma yetkimiz yok. Sadece antlaşmayı bozduklarını eğer sağlam bir bilgiye dayalı olarak öğrenirsek o zaman şey yaparız.
Oysa bizde fetih hareketleri vardır yani. Bütün dünyaya dini şey yapacağız. Onlar ya Müslüman olacaklar ya ölecekler yani.
Gelenekte bunlar tamamen yok sayılmıştır, evet. Yani yok. Şimdi esir alacaksınız diyor. Esirlere karşı yapılacak kaç tane muamele var orada?
İki tane.
İki. Ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Ya da hadi buyurun gidin beyler.
Evet.
İlk tercih olarak karşılıksız serbest bırakma diyor. Ya da bir şey alacak, bir bedel alarak şey yapacaksınız. Yani bir fidye alarak serbest bırakacaksınız. Peki biz fidye alarak serbest bırakmak istedik ya da karşılıksız serbest bırakmak istedik ama nerede kalsınlar adamlar? Savaşa gelmişler, evleri yok, barkları yok, ne yapsınlar? Onlar da evlerde, evin birer küçük, yani evin bir evladı gibi muamele görüyorlar. Onu da Allah-u Teala...
Onlardan öncelikli yani.
Hı?
Onlardan da öncelikli.
Evet, yani. Evin evladından da öncelikli. Yani çok, mesela Nur suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala bunu şey yapıyor. Diyor ki, sizin diyor, ey müminler diyor, hakimiyetiniz altında olanlar ve evlatlarınızdan buluğa ermemiş olanlar 3 vakit sizden izin istesinler. Sabah namazdan önce, öğlen uykusu için elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra. Odalarınıza girerken izin istesinler. Onun dışında izin istemez. Ne evde yaşıyorlar çünkü bunlar. Evin küçük evladı gibi. Yani bir sevgiyle karşılanıyorlar. Bunlar diyor sizin çıplak olacağınız vakitlerdir. Peki bunun dışında diyor bu 3 vakit dışında yanınıza izinsiz de girebilirler. Ama evin büyük evladı olsa hiçbir vakit izinsiz giremez. Onu da Allah 59. ayette söylüyor. Ve onlar bakın diyelim Mekkeliler geldi Müslümanları Bedir Savaşı'nda yok etmeye. Alınan esirler evlerde evin birer evladı gibi. Kadınsa evin küçük bir kız evladı gibi korunuyor. Bunların bir kere cariyelerle evlilik dışı ilişki asla kabul edilemez ve bu ciddi manada bir şeydir, suçtur Kur'an-ı Kerim'de. Ama geleneksel yapı hiç bu konuyla ilgili bütün ayetlerin anlamını bozarak cariyeleri odalık yapmıştır. Yani zinayı sonuna kadar serbest bırakmıştır maalesef. Şimdi bak, Allah esirlere iki muamele yapmaya müsaade, üçüncüsüne müsaade etmiyor değil mi? Peki geleneksel yapı ne diyor? Baksın şimdi. Ömer Nasuhi Bilmen'in ıslatı.
Geleneksel yapı ne diyebilir? Allah bir konuyla alakalı ayet varsa geleneksel yapı farklı bir şey söyleyebilir mi?
Laf da öyle. Usul kitaplarında öyle. Mevlid-i Nas'ta içtihada mesafe yoktur derler. Yani bir konuda nas varsa, ayet varsa, açık hadis varsa o konuda hiç kimsenin içtihada hakkı yok derler. Ama orada apaçık ayet olmasına rağmen, bakın bu Ömer Nasuhi Bilmen'in ıslahat-ı fıkhiye kamusu. Bu kitap son derece önemli bir kitaptır. Son derece önemlidir. Niye son derece önemlidir? Çünkü 19. asrın sonlarında, 20. asrın başlarında, yanlış söyledim, Mecelle Tadil Komisyonu oluşturulmuş. Ömer Nasuhi Bilmen de onun genç üyelerinden. O komisyon yıllarca çalışmış ve tüm mezheplerin bilgileri toparlanmış, çok özet bir şekilde ortaya konmuş. Ömer Nasuhi de bunları bir kitap haline getirmiş. Ve 1950'de bu kitap ilk önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanmıştır. Çünkü geçmiş bilgileri en güzel şekilde derleyen bir kitaptır. Bütün mezheplerin görüşleri vardır.
Yani Arapça yazılmış olsaydı dünya çapında bir kitap.
Bunun tek hatası Türkçe olmasıydı. Evet. Arapça olsaydı dünyada başucu kitabıydı. Evet. Bir numaralı kitaptı. Evet. Şimdi bakın bu kitapta mesela ne diyor? Ayet-i kerimede iki tane şeydi. Bir men,
fida.
Bir de fida. Men karşılıksız serbest bırakmak esirleri, fida karşılıklı. Bak şurada diyor ki 3. cildin 501. paragrafında Ömer Nasuhi Bilmen şunu söylüyor. Tabii bunların hiçbirisi kendi görüşleri değil, mezheplerin görüşleri. Esirler hakkında men, ayette belirten ifadeyi kullanıyor. Bir lütuf olarak karşılıksız salıverilmesi caiz midir, değil midir konusunda müçtehitler ihtilaf etmişlerdir diyor. Ya açıkça Allah söylüyor. Nasıl ihtilaf edersiniz? Hanefi mezhebine göre men caiz değildir. Allah Allah. Nasıl oluyor ya? Ve nasla muhaliftir diyor. Açık ayet var. Nasla muhaliftir.
Ya bunun aslında Türkçesi şu. Allah bir şeye şöyle diyor. Bir başkası da hayır öyle değil diyor. Böyle bir adam normalde kafir olur yani.
Yok, kendini tanrı yapmış. Bütün mezhepler kendini tanrı yapmış bu konuda. Yeni bir din uydurmuşlar. Ya bunlar kızacaksanız bu mezheplere kızın. Şeyler, Kur'an'ı yazanlar bilmeden yapıyor. Onlara doğru bir şekilde anlatın bakalım. Doğru bir şekilde anlatın İslam'ı. Doğru İslam'ı sen bilmiyor musun ki onu anlatasın? İslam ulemasından kaç tane bilen var? İşte bu en tepelerinden bir tanesi bu. Peki nasla muhalifmiş. Peki şimdi ikincisi neydi? Fida. Yani fidyeyle serbest bırakmak. Diyor ki esirleri para mukabilinde serbest bırakma hususunda Hanefi fıkıhçılarına göre, Hanefi fıkıhçılarının meşhur olan kavline göre bu caiz değildir. Allah'ın söylediği iki hususla geçersiz. Peki kendileri ne yapıyor? Bütün mezheplerin ortak görüşüne bak, buradan okuyayım onu. Aynı şeyin İslahat Fıkıh Kamusu'nun 3. cildinin 491. paragrafı şöyle. Harp sonucu olarak elde edilen esirler hakkında yetkili makam serbesttir diyor. Görüş ona, onun emrine verilmiştir, o istediğini yapar. Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederek isterse esirlerin savaşan takımını öldürür. Var mı ayette?
Yok.
Ya evin içerisine alıyorsun. Evin evladı gibi şey yapıyorsun. Onunla cinsel ilişkinin olmadığı zaten bütün ayetlerde var da olamayacağı. Ama ayetlere o kadar yanlış manalar vermişlerdir ki yani inanmak mümkün değil. Neyse, o konuda arzu edenler sitemizde ki makalelerden yararlanabilirler ya da sohbetlerden. Bak, bu esirlerin savaşçı takımını öldürür ve fesadı mülkülliği ortadan kaldırır diyor. Nedir fesat? Ya adamın babasını öldüreceksin, evladını öldüreceksin de adam sana karşı düşman olmayacak, öyle mi? Dilerse bunların şerlerini def için yalnız istirkaklarıyla, köle ve cariye yapılmaları itibar et. Kölelik, cariyelik nerede var ya? Allah iki tane şey koşuyor. Bir, karşılıklı serbest bırakırsın, iki karşılıksız, tamam. Peki, bir de sen o gelen gence söylemişsin, az önce anlatırken onu unuttun. Peki karşılığını ödemesi lazım. O esiri yanında bulunduran kişi, ben bunun fidyesini isterim dedi. O esirin de ödeme şansı yok. Ne yapma, ne yapabilir?
En fazla bir zekat dönemi bekler, en fazla.
Niye bir zekat dönemi başlıyor?
Çünkü Allah Müslümanlara zekattan böyle bir fon oluşturmalarını emrediyor.
Zekatın 1/8'i bu esirlerin hürriyetine kavuşturulması için kullanılır.
Yani gerekirse parasını ben vereceğim. Yani.
Parasını ben veriyorum. Peki mesela şöyle düşünün. Mekke'den çok güzel bir kız esir olarak düşmüş Müslümanların eline. Böyle düşünün. Şimdi bunun annesi babası der ki, ah kızım neler yapmışlardır. Böyle gece gündüz ağlarlar, değil mi? Bir günde kız Mekke'ye dönüp geliyor. Beni serbest bıraktılar. Yani niye öyle mi? Yok, para istediler ama bende para olmadığı için zekatlarına saydılar. Yok ya. Kızım sen kafayı mı yedin? Gerçek mi söylediğin? Demeyecekler mi?
O kız, onlara şu ayeti okurlarsa inanabilirler hocam. Ve yut'imune ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. İnnemâ nut'imukum livecihillah la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Yani o onları en sevdikleri, en hoşlandıkları şeylerden yedirirler. Yani sofralarında kendileri ne yiyor, neyi seviyorlarsa onlara da yani bu şeylere, miskinlere, yetimlere, esirlere yedirirler. Ve bundan sonra da yedirdikleri, içirdikleri için sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Bize teşekkür etmenize de gerek yok. Biz bunu bize teşekkür edin, bize minnet duyun filan diye de yapmadık derler diyor.
Allah rızası için yaptık. Bak, bak, sevdiklerinden yedirecekler onlara. Hem evlerinde evin küçük bir evladı gibi barındıracaklar. İster kız ister erkek olsun. Peki, ve asla cinsel taciz olamaz. Sadece evlendirebilirler. Nisa suresinin 25. ayetine göre sadece evlendirebilirler. Ve onlar da muhsana olmak zorunda. Evet. Muhsana ne demek? Kalenin içindeymiş gibi korunan kadınlar olacak esirler. Kalenin içindeymiş gibi koruma görevlerinin görevleri en başta yanında esir olan kişiye düşmez mi?
İşte hocam bu Kur'an-ı Kerim o insanlara anlatılsa bu Kur'an-ı Kerim'i yakmaya utanırlar.
Ya yapma değil, başlarına tac ederler. Aynen. Ve işte mesela Almanlarla yaptığımız sözleşmeyi arzu eden herkes sitemizde bulabilir. Şu cümle onların cümlesidir. Yani belki mani olarak söylüyorum, kelimelerde hata yapabilirim. Allah'ın iki tane şeyi vardır, kitabı vardır. Birisi Allah'ın yarattığı kitap, bir de indirdiği kitap. Eğer, yani Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap arasında tam bir uyum vardır. Eğer Allah'ın indirdiği kitabı merkeze koyarsak bilimde ve teknolojide hayallerin ötesinde gelişmeler olur. Kavrayanlar böyle kavrar. Bakın insan, ya şimdi o güzel kız Medine'den Mekke'ye gitti. Ey kızım, o zaman seninle kim bilir ne ahlaksızlıklar yaptı. Ne ahlaksızlığı anne baba? Ben kendi evlatları gibi baktılar. Ben hiç böyle bu kadar saygı gördüğüm bir yeri hatırlamıyorum. Kızım sen deli misin? Böyle şey olur mu? Evet, gerçekten öyle. Aa, bakacaklar kızın neşesi yerinde. Mekke'ye örnek olmaz mı? İslam bu. Ama bu tümüyle yerle bir edilmiş. Sen bu dinin en büyük düşmanı sensin. Sen niye bu Kur'an'a bunları yapmış kişi olarak kendini sorumlu tutmuyorsun da bundan dolayı işte bizim öldürülmemizi emreden kitabı ben yakıyorum diyen adamlara karşı çıkıyorsun? Tabii onları asla savunmuyoruz. Onların yaptıkları doğru değil ama kardeşim asıl yanlışı sen yapıyorsun lütfen. Ve şu anda elimizde çok ama çok büyük bir fırsat var. Tüm dikkatler Kur'an'a yönelmişken doğru dini insanlara anlatmamız lazım. Ben burada Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Ya Rabbi öyle bir imkan ver ki bu dini bugünün iletişim ve bu ulaşım teknolojilerinden de en üst seviyede yararlanarak bütün kullarına en doğru şekilde ulaştıralım. Arzu eden herkes gelsin, sorularını sorsun. Soramayan internet üzerinden sorsun. Ve onların bütün sorularına tamamen senin kitabından cevaplar verelim. Senin bütün kullarına senin dinini en güzel şekilde ulaştıralım. Ve şimdiye kadar yapılmış olan bu yanlış din algısını tümüyle ortadan kaldırıp senin doğru dinini, o fıtrat merkezi dinini insanlara ulaştıralım ve onlar da bu dinin kendi fıtratlarına ne kadar uygun olduğunu bizzat görsünler. Allah-u Teala yardımcımız olsun. O kadar çok anlatılması gereken şey var ki ancak bu kadar.